Fikir Turu'nun 6 Mayıs 2024 tarihli Avrupa Milliyetçiliğinin Filistin'e Bakışı, Bir Cepheleşme Hikayesi başlıklı makalesini sunuyoruz. Yazan Sinan Baykent, seslendiren Nalan Güreş Demirel. Tarihsel Avrupa Milliyetçiliği 1943 Verona Manifestosu'ndan itibaren demokratik düzen normalinde sol eğilimli addedilebilecek bir jargonla hareket etti. İtalya'nın müttefiklerce henüz işgale uğramamış kuzey bölgelerini kapsayan İtalyan Sosyal Cumhuriyeti'nin ideolojik istikametini tayin etmeye de matuf olan 18 maddelik bu anarşizan manifestonun can alıcı noktası İslam dünyasına dair verdiği salıklardı. Manifestonun dış politika levhasını işleyen 8. maddesinin ilgili kısmı aynen şöyle: Avrupa devletlerindeki Britanya etkisini tasfiye edecek bir Avrupa topluluğunun kurulması, kapitalist sistemin lağvedilmesi, plütokrasilerle mücadele edilmesi, Afrika'nın doğal kaynaklarının gerek yerlilerin gerekse Avrupalıların yararına olacak şekilde ve bilhassa da Müslümanlara saygı göstererek değerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu, Mussolini'nin bir mea culpa'sı gibiydi. Zira Libya seferinde büyük direnişçi Ömer Muhtar'ı şehit eden ve bilumum zincirleme yanlışlarla Müslüman coğrafyasının hışmını çeken faşist İtalya son bir manevrayla dolaylı bir öz eleştiri vermek suretiyle yeni bir sayfa açmaya çalışıyordu. 1945 sonrası dönemde Soğuk Savaş'ın hususi koşulları el verdiği ölçüde ve bazı irili ufaklı istisnalarla birlikte mevzubahis belge tarihsel Avrupa milliyetçiliğinin pusulası ola geldi. Milliyetçiler en azından 1990'ların sonlarına değin ciddi anlamda İslam ve Arap yanlısı bir tutum öncelediler. Ne var ki 2000'lerin başından itibaren rüzgar tersine esmeye başladı. Bugün Avrupa'da sağ popülist ve veya ulusal muhafazakar şeklinde tarif edilen bileşenlerin hem sağ bağları daha kuvvetlidir hem de İslam karşıtı pozisyonları tartışılmazdır. İslam'a, Müslümanlara nispetle sergilenen yaklaşımlar demetinin elbette İsrail'e, Siyonizme ve Filistin'e dair yankılanmaları da tetikleyeceği muhakkaktı. Nitekim 1945-2000 arası dönemdeki Avrupa milliyetçilerinin Filistin dostluğu ne kadar ana akım idiyse, 2000 günümüz dönemindeki sağ popülist, ulusal muhafazakar hattın İsrail dostluğu en az o kadar ana akımdır. Şüphesiz ki bu dönüşümün nesnel ve rasyonel izahatları var. Ancak buraya nasıl ve niçin gelindiğine geçmeden evvel somut verilerle örneklendirilmiş bir durum tespiti yapmak isabetli olacaktır. Bu vesileyle Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya örnekleri bir mukayeseli çözümleme icra etmek açısından anlamlı görünüyor. 1945 sonrası Avrupa milliyetçiliğinin İslam algısı ve Filistin. Milliyetçi karakterli siyasi partileri irdelemeden evvel başlıca ideologların ne dediklerine göz atmak belirleyici. Birkaç isim öne çıkıyor. Fransa'da Maurice Bardèche'le François Duprat, İtalya'da Claudio Motti, İspanya'da Antonio Medrano ve Almanya'da Otto Strasser. Yukarıdaki şahsiyetlerin her biri kendince farklı tonlara ve farklı derecelere sahip olsa da bir ortak noktaları var. Faşizmin ve veya nasyonel sosyalizmin sol mektebinden gelmeleri ve açıktan üçüncü dünyacı olmaları. Maurice Bardèche angaje bir yazardı. Vaktiyle İsveç'te toplanan kısa ömürlü faşizan ve anti-siyonist bir enternasyonel denemesi oldu. Fakat en ilginci Bardèche'in bir Nasır hayranı olmasıydı. Mısır'da filizlenen Nasırcılık akımında belki bilgi eksikliğinden, belki de heyecan yoğunluğundan bir faşist mistik seziyor ve bunu İslam diniyle bağdaştırıyor. Bardèche, Faşizm Nedir başlıklı eserinde şu satırları yazıyor: Nasırcı devrim yalnızca bir Mısır uyan ihtarı değil, aynı zamanda Mısır'ı Nasırcı devrime uyandıran Muhammed'in yasasıdır, yürüyen Kur'an'dır. Aynı muhteviyatla donatılmış yaklaşıma İtalyan neofaşisti Claudio Mutti'de de rastlamak mümkün. Öyle ki Mutti, Nasırcılığı İslam'ın himayesindeki gerçek pan-Arap sosyalizmi olarak tarif ediyor. Dahası, Nasırcılığın Siyonizmi bozguna uğratabilecek yegane güç şeklinde telakki edilmesi Bardèche, Mutti ve benzeri nezdinde çok yaygın. Mutti, Nasır'la birlikte Kaddafi ile Humeyniye'de bir muhabbet besliyor. Hatta 1980'lerde Müslüman oluyor. Şia'ya yakındır. Ve Ömer Emin adını alıyor. Yayımladığı dergiler, aralarında Jihad adlı bir dergi de var ve editörlüğünü yaptığı kitaplar, Kaddafi ile Humeyni'nin pek çok konuşmasını ve varsa eserini İtalyanca'ya tercüme etmiştir. vasıtasıyla Julius Evola çizgisindeki tradisyonalizmi siyasallaştırmak amacını güttü. Sıkı bir Evola takipçisi olmasına karşı Muttin'in Evola'yla çelişen görüşlerinin sayısı hiç de az değil. Dahası bizzat Evola dönemin Avrupa merkezli milliyetçi galaksisindeki hakim Nasır hayranlığını 1958 yılında kaleme aldığı bir makalede kesin bir dille tenkit ediyordu. Ulusal muhitimiz Arap halklarının ve Mısır inisiyatiflerinin bağımsızlıkçı hareketlerine sempatiyle yaklaşıyor. Ancak aşikardır ki bu hareketlerin çoğu komünizm sularında son bulacak. Aslında İslami halklar bağımsızlık yanılmasıyla kendi geleneklerini büyük ölçüde terk ederek maddi planda kalkınmayı umuyorlar ve bu yönüyle batıdaki devletlerin birer kusurlu kopyası haline geliyorlar. Zihinsel ve kültürel olarak batının işgalindeyken batıdan bağımsız olamayacaklarının farkında değiller. Evola tam da bu noktada Ortodoks İslam'ın Müslüman kardeşler tarafından ve hatta Suudi Arabistan'daki Vehhabilerce muhafaza edildiğini vurguluyordu. Evola'dan esinlenerek İslam'ı seçen çoğu Avrupa milliyetçisi uç tasavvufa yahut Şia'ya yakın olmaları hasebiyle Evola'nın bu görüşünü göstermemeyi hatta hasır altı etmeyi yeğler. İslam'a adım atmamış ancak Evola'yı önemseyen milliyetçilerse bu hususta nispeten daha dolambaçsız bir okuma yapabilmişlerdir ki ileride örneklerini göreceğiz. François Duprat, Fransa'da Jean-Marie Le Pen liderliğinde 1972 yılında kurulan Ulusal Cephe'nin ikinci adamı ideoloğuydu. Bardeş'in de öğrencisidir. 1978 yılında çok şüpheli bir suikast sonucunda öldürüldü. 1974 yılında Ulusal Cephe henüz emekliyorken sert bir anti-Siyonist çizgi tutturulmasındaki birinci letkendi. Duprat Dupra, İsrail'in bir tehlike olduğunu belirterek İsrail kendi ülkemizde de mücadele etmemiz gereken bir siyasi gücün dünyevi koludur. Siyonizm bir yıkım ideolojisidir. Dahası İsrail devleti hırsızlığa ve el koymaya dayanıyor. Fransa'nın Arap ülkelerde bir dostluk siyasetine ihtiyacı var, diyordu. Aynı yıl Pirene Dağları'nın diğer tarafında İspanya'da bir başka tradisyonalist entelektüel ve ideolog Antonio Medrano verdiği bir konferansta Filistin'in başkenti Kudüs'ü selamlayarak başlıyordu. Konferansında hilafet meselesini irdeleyen Medrano, İslam alemiyle Batı dünyasını birbirine bağlayan derin ve otantik dostluk ilişkilerini savunmuştu. Keza aşağıdaki satırlar da Medrano'nun bir makalesine ait. 21. yüzyıldaki Avrupa Haçlı Seferi kesinlikle İslam'a karşı olmayacak. Bilakis İslam'ın yanında yer alacak. Avrupa topluluğunun yeniden dirilişinin zorunlu jeopolitik ve inançsal şartı İslam'ın yeniden canlandırılmasından geçiyor. Nihayet Almanya'da Otto Strasser ki 1934 yılındaki Uzun Bıçaklar Gecesi'nde infaz edilen Nasyonel Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin sol kanat lideri Gregor Strasser'in kardeşidir. 1950'li yılların ortasında Almanya'ya döndü ve aktif siyasete atıldı. Almanya'nın 3. Dünya ile birleşerek Amerika Birleşik Devletleri ABD ile Sovyetler Birliği arasında alternatif bir kutup teşkil etmesini istedi. Strasser, bir anti-emperyalist ve anti-Siyonizm penceresinden okuduğu Nasırcılık destekçisi olarak Afrika ve Orta Doğu ile ilişkilere dair şu tespitleri yapıyordu. Avrupa ve Avrupa hükümetleri, Java'da tertiplenen Asya-Afrika Konferansı'na karşı doğal bir Avrupa-Afrika Konferansı ile mukabele etmelidir. Ancak bu sayede hem Avrupa hem de Afrika kendi halklarına Wall Street ve Moskova'dan bağımsız bir ekonomik ve siyasi kültürel kazanç kapısı açabilir. Söz konusu ideolojik külliyatın bir devrin siyasal Avrupa milliyetçiliğine damga vurduğu hakikati yadsınamaz. Öyle ki bugün dahi kendilerini bu geleneğe nispet eden oluşumlarda her ne kadar tabanı geçmişe kıyasla iyice daralmışsa da iz düşümlerine rastlamak kabil. Bunlar bilhassa 7 Ekim 2023 tarihinin ertesinde kendini gösteren İsrail'in Gazze katliamlarına dair verilen tepkilerde de oldukça belirgin. 7 Ekim ertesinde tarihsel Avrupa milliyetçileri, geleneğin devamı. Fransa'da tarihsel milliyetçilik bugün hala Jean-Marie Le Pen'in şahsında ve etrafında cisimleşiyor. İlerlemiş yaşının etkisiyle sosyal medyada paylaşım yapamayan Le Pen'in 1997 yılında merhum Necmettin Erbakan'la Türkiye'deki görüşmesinin ardından verdiği bir mülakattaki ifadelerinin hatırlatılması doğru olur. Filistin halkı hakiki bir eziyet çekiyor. Zira Birleşmiş Milletler'in kendisine tanıdığı haklara kendi toprakları üzerinde riayet edilmiyor. Filistin ve Filistin halkı korkunç bir sefalet içinde. Şahsen İsraillilerin bir vatana hakları olduğunu hep savundum. Ancak bu hak Filistinlilerin özgür ve egemen bir vatana olan hakkıyla birlikte olmazsa yok hükmündedir. Buna mukabil Kadim Löpen çizgisine yakınlığıyla bilinen siyasetçilerden Christian Bouchet yeni yaptığı bir paylaşımda Paris'ten Gazze'ye intifada diye seslendi. Keza Löpen'in dostu Pierre Sidos'un dergisi Jeune Nation yani Genç Ulus Hamas, Lübnan Hizbullah'ı ve Yemen Ensarullah'ını över, destekler, İsrail'in ise Gazze'deki soykırımcılığına işaret eder minvalde çok faal yayınlar sürdürüyor. 1945-1996 yılları arasında varlık belirten ve Mussolini 1920'lerde kurduğu Ulusal Faşist Parti'nin varisi olan İtalyan Sosyal Hareketi'nin bizzat kendisi değil ancak gençlik örgütü fevkalade anti-Siyonist'ti. Bu canlı birikimden aldığı feyiz de 1997 yılında Forza Nuova'yı kuran ve 2009-2014 arası dönemde Avrupa Parlamentosu AP üyesi olan Roberto Fiore 7 Ekim sonrası ulusal basına verdiği bir demeçte şunları söylüyor. Biz Filistin'den tarafız ve bu tarihsel olarak anti-Siyonist olmakla eş anlamlı. Fakat bu illa Yahudi karşıtı yahut antisemit olduğumuz anlamına gelmiyor. Irkçı bir Yahudi devleti de olmamalı. Köktenci bir Filistin devleti de. Sivillere saldırmak yanlışsa da işgal edilmiş bir ülkenin reaksiyon vermesi anlaşılır. Siyonizmi etkisizleştirmek Yahudilerin denize dökülmesi değildir. Bugün pek çok Ortodoks Yahudinin ve dahi sol görüşlü Yahudilerin Siyonizme karşı cephe aldığını görüyoruz. Filistin, İsviçre modeline göre inşa edilebilir. Keza İspanya'da falangistler, Franco rejiminin Arap yanlısı politikasına sadık kalarak İspanya İsrail'i ancak 1986 yılında tanıdı, İsrail'in gayrimeşru ve soykırımcı bir devlet olduğunu, Siyonist devlet kavramını kullanıyorlar, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini tanıması gerektiğini bilfiil savunuyorlar. 7 Ekim ertesinde yaptıkları açıklamada şu cümleleri kuruyorlar. Biz falangistler daima İsrailce engellenen Filistin'in özgürlüğünü savunduk. Mayıs 1948'den bu yana Siyonizm, bugünün Avrupası ve Amerikası'nın da suç ortaklığıyla kendisine ait olmayan toprakları çaldı ve Filistin halkına hayatı imkansız kıldı. Alman milliyetçileri de kendi internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında İsrail'in işgal, soykırım, yerleşimci ve zorunlu güç politikalarına hücum ediyorlar. Dahası İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan aşırı sağcı olarak bahsederken Hamas'ın saldırı dalgaları İsrail'in zulüm, işgal ve uluslararası hukuku çiğneyen kitlesel katliamlarının sonucudur saptamasında bulunuyorlar. Alman milliyetçisi muhtelif gruplar emperyalist, terörist İsrail'e asla dayanışmayız diyorlar. Aynı gruplar vaktiyle Afganistan, Taliban bahsinde de benzer bir tavır alarak Batı'yı insan hakları emperyalizmi yapmakla eleştirmişti. Oysa tarihsel Avrupa milliyetçiliği artık, daha doğrusu 2000'li yılların başlarından itibaren ana kutbu temsil etmiyor. Avrupa'nın yeni milliyetçileri esasen sağ popülist ve ulusal muhafazakar partiler ve onlar yukarıda serdedilen geleneksel tavrın çok uzağında, hatta tam karşısındalar. 7 Ekim ertesinde Avrupa'nın yeni milliyetçileri, sağ popülistlerin ve ulusal muhafazakarların İsrail müdafası. Sağ popülizmle ulusal muhafazakarlığı doğuran temel etken hiç şüphesiz 11 Eylül paradigması. Fakat bunun ötesinde tarihin hortlaklarından bezen ve iktidar hırsıyla hareket eden yeni nesil bir siyasetçi sınıfının tezahürü de görmezden gelinemez. 2000'li yılların başlarından itibaren hortlakların defi, davası iki ayaklı bir stratejiye yaslandı. Ekonomik propaganda dünya pazarlarıyla bütünleşme ve kültürel söylevde düzensiz göçü doğuran dinamikler yerine doğrudan göçenlerin dini aidiyetini, genel olarak İslam'ı, hedef alma. Tarihsel milliyetçilikle kopuşun iki ana ve zorunlu ekseni buydu. Metamorfozun bir boyutu da tabii olarak İsrail'e bakış etrafında nakşedildi. 7 Ekim ertesi gelinen noktayı özetlemek babında son derece işlevsel. Fransa'da popülist Marine Le Pen'in partisi 7 Ekim'in hemen akabinde çağımızın birincil sorunu olan İslamcı Hidra'ya, Yunan mitolojisinde çok başlı bir yılanı temsil eder, karşı birlikte mücadele edeceğiz mesajını verdi. Le Pen, İsrail'in başlattığı operasyonlara ilişkin İsrail'in kendini savunma hakkı var. Hatta İsrail'in kendi halkını koruması bir görevdir diyordu. Ulusal muhafazakar Eric Zemmour ise insani ateşkese karşıyım diyerek İsrail'in yolunu tuttu. İsrail'e Yahudi Hristiyan medeniyetini savunmak için gittim diyen Zemmour, İsrail'in bir medeniyet savaşı verdiğini belirtti. 7 Ekim sonrası İsrail'e ziyaret gerçekleştiren bir diğer sağ popülist oluşumsa İspanyol Vox, Ses Partisi'ydi. Parti lideri Santiago Abascal, İsrail'in başlattığı Gazze operasyonlarına dair kişisel sosyal medya hesabından İsrail hükümetine tüm desteğimizi, sevgimizi ve anlayışımızı ifade ediyoruz diye yazmıştı. Vox heyetinin İsrail ziyaretini yorumlayan İsrail'i bakan Amihai Hikli, Vox mütemadiyen bir karalama kampanyasına maruz bırakılıyor. Vox yetkililerinin dayanışma ziyaretine fevkalade müteşekkiriz dediği de ayrıca kaydedilmeli. İtalya'da sağ popülist Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini'nin partisinin ap sözcüsü Marco Zanni 7 Ekim'e dair verdiği demeçte bu saldırıyla birlikte cihatçı milisler yalnızca İsrail devletine değil bütün batıya savaş açmış oldular diyordu. Salvini ise ülkede düzenlenen Filistin'e destek mitinglerine hedef alarak işte bunlar kalan son faşistlerdir nitelemesinde bulundu. Ulusal muhafazakar Başbakan Giorgia Meloni, Salvini'ye kıyasla çok daha dengeli ve ihtiyatlı davrandı. Eleştirilerinin hedefine doğrudan İsrail'i değil Netanyahu'yu oturttu. Almanya'da sağ popülist AfD'nin Almanya için alternatif, onursal başkanı Alexander Gauland 7 Ekim'e dair tepkisini şu sözlerle dillendirdi. Hamas'ın saldırısı yalnızca Yahudi devletine karşı değil, bize de yapıldı. İsrail'e ancak Batı'yı dışlayanlar ve hatta Batı'yla savaşanlar saldırabilir. Biz İsrail'in yanında durarak kendi yaşam tarzımızı savunmuş oluyoruz. AfD içinde parti içi bir çekişme yaşandığı iddia edilse de tartışmanın İsrail'i insan hakları ihlalleri için eleştirmeli miyiz, eleştirmemeli miyiz noktasında düğümlendiği, ötesinde bir anlam ihtiva etmediği biliniyor. Milliyetçilikler ve Filistin cepheleşmesi. 1945 sonrası tarihsel Avrupa milliyetçiliği Filistin'i iki temel prizmayla okuya geldi. Antisiyonist özellikler taşıyan seküler Pan-Arap sosyalizmi ile İran-İslam İnkılabı. 1990'lı yılların sonundan itibaren antisiyonist, Sünni-İslami yapılarla da kah düşünsel, kah fiili temas kurarak perspektiflerini korudular. Tarihsel Avrupa milliyetçileri kök fikirlere nispetle sadakat ve tutarlılığı reel politik kazanımların üstünde tutmayı seçti. 2000'lerden itibaren gelişen sağ popülizmle ulusal muhafazakarlıksa hem Filistin'i hem de global manada İslam dünyasını İsrail merkezli değerlendirmeye özellikle gayret etti. Arap ve İslam lehtarı, dahası antisiyonist söylemin kendilerine iktidar yolunu sıkıca kapattığını düşünen yeni nesil siyasetçiler ideolojik elastikiyet göstererek bu konuda radikal aksiyonlar aldı. Gelinen aşamada Avrupa'da monoblok bir milliyetçi kavrayıştan bahsetmek olanaksız. Nitekim 7 Ekim sonrası yapılan değerlendirmeler de bunu ispatlıyor. İç cepheleşme hiç olmadığı kadar ideolojik ve bunun küresel düzlemdeki yansımaları hiç hafife alınır değil.